Hoş geldin. Hani bazen haberlere bakarsın ya da etrafına şöyle bir bakıp yani ne oluyoruz ya dediğin oluyor mu? Yalnız değilsin. Bugün seninle tam da bu hissi yani bu durumun anatomisini çıkaran bir sunuma dalıyoruz. Pelin Özkan'ın WTF'e nasıl geldik başlıklı konuşmasına. Özkan özetle hani şu anki dünyanın tam bir trajedi de olmadığını ama komedi de olmadığını söylüyor. Daha çok böyle güldüren ama bir o kadar da ürküten o tuhaf WTF arafındayız diyor.
Aynen öyle. Ve hani en baştan şunun altını çizelim. Konuşmacının da dediği gibi amacımız yani bu devasa karmaşayı sihirli bir değnekle çözmek falan değil.
Kesinlikle.
Sadece bu absürt noktaya nasıl sürüklendiğimizi anlamlandırmak. Çünkü hani teşhisi doğru koymadan kalkıp tedaviyi konuşamayız.
Doğru. Ya bu araf halini anlatmak için konuşmacı o kadar çarpıcı bir düşünce deneyi sunuyor ki. Düşünsene araba kullanıyorsun ve arka koltuğunda böyle Türkçe konuşan filler, zürafalar falan var.
Çok acayip gerçekten.
Hakikatle saçma arasındaki o çizgi yani tamamen eriyip gitmiş. Konuşmacı bunu böyle ifade ediyor. Benim de hep aklıma şu geldi. Sanki hepimiz böyle kuralları aniden değişen, zarların üzerinde sayıların bile olmadığı bir kutu oyununun içine hapsolmuşuz gibi.
Ya o kutu oyunu analojisi bence harika çünkü Özkan'ın bahsettiği o meta kriz durumu tam olarak yani böyle bir şey.
Bir saniye araya gireyim. Bu metakriz kelimesini son zamanlarda çok duyuyoruz ama normal finansal ya da politik krizlerden farkı ne bunun tam olarak?
Şöyle en büyük farkı aslında bunun temel bir anlamlandırma krizi olması. Konuşmacı burada hani Alice Harikalar Diyarı metaforunu falan kullanıyor. Yani günümüz dünyası o kadar karmaşıklaştı ve gürültü sinyalleri o kadar bastırdı ki mevcut sistemlerimiz hiçbir mantıklı kurala dayanamıyor artık.
Sistem çöküyor yani.
Aynen. Yani kurallar değişmekle kalmadı, kuralları koyan sistemin kendisi çöktü. Konuşmacının anlatmak istediği tam olarak bu.
Peki zarların boş olduğu, hani kuralın falan kalmadığı bir oyunda oyuncular ne yapar?
Ne yapar?
Yani kontrolü ele geçirmeye çalışır tabii ki. Konuşmacı diyor ki insanlar sistem karşısında o kadar çaresiz hissediyorlar ki ilginç bir savunma mekanizması geliştiriyorlar. Eskiden kurgusal dünyalarda böyle kusursuz, işte ahlaklı kahramanları severdik ya.
Evet, o iyilik melekleri falan.
Aynen öyle. Şimdi ise gri. Yani etik dışı davranabilen ama ne pahasına olursa olsun kontrolü elinde tutan kurgusal anti kahramanlara çekildiğimizi söylüyor. Güce tapıyoruz bir nevi.
Ve işin asıl ürkütücü boyutu da kurgudan gerçeğe geçtiğimizde başlıyor zaten. Biz bu anti kahraman fantazisini sadece dizilerde izleyip bırakmıyoruz ki.
Doğru. Gerçek hayata da taşıyoruz bir şekilde.
Kesinlikle. Özkan orada çok kritik bir bağlantı kuruyor. Toplumdaki o dışlanmış kitlelerin bu kurgusal anti kahraman özelliklerini gerçek dünyadaki siyasi figürlere yansıttığını söylüyor.
Vay canına.
Evet, kurguyla gerçek yer değiştiriyor yani. Bu figürler bir nevi kurtarıcı gibi görünmeye başlanıyor.
İyi de bu sahte kurtarıcılar falan bizi gerçekten rahatlatıyor mu peki? Yani güvende hissettiriyor mu?
Hiç sanmıyorum.
Verilere bakınca da tam tersi çıkıyor zaten. Konuşmacı geleceğe dair böyle iyimserliğini koruyanların toplumun yalnızca %1'i olduğunu söylüyor. Sadece %1. Buna da yeni nihilizm diyor.
Sadece duygu temelinde yaşıyoruz yani artık.
Aynen. Bilgi temelinde değil, tamamen duygu temelinde uçlar arasında savruluyoruz.
Çünkü bu kaygıyı besleyen çok ciddi yapısal kusurlar var arka planda. Mesela teknoloji meselesi. Konuşmacı diyor ki bir yandan internetsiz bir yaşam hayal bile edemiyoruz. Hani bağlantı bir saat kopsa panikliyoruz.
Evet, elimiz ayağımız titriyor resmen.
Diğer yandan da eş zamanlı olarak teknolojinin hani insanlığın sonuna getireceğine inanıyoruz. Üstüne bir de ekonomik boyut var. Konuşmacının vurguladığı gibi milyarlarca insanın servetinden daha fazlası küçük bir azınlığın elinde. Bu da o yeni nihilizmi acayip derinleştiriyor.
Ya Özkan bu tabloyu Türkiye'ye uyarladığında durum iyice can yakıcı oluyor. Mesela beyin göçü meselesine değiniyor.
O çok kritik bir nokta.
Yani bunun sadece bir sayı olmadığını, stratejik alanlarda uzmanlaşmış gençlerin gitmesinin aslında ülkenin geleceğini kuracak kritik bilginin kaybı olduğunu söylüyor.
Çok haklı. Çünkü hani adaletsizlik hissiyle kavrulan bir toplumun geleceği inşa edecek enerjisi kalmaz. Bunun sonucu da o bahsettiği devasa toplumsal yorgunluk.
Herkes içine kapanıyor, değil mi?
Aynen. Konuşmacı toplumun küçük gruplar halinde kendi içlerine kapandığını söylüyor. Eskiden o distopya filmlerinde falan bir isyan, bir direniş olurdu hani.
Evet, mutlaka bir kahraman çıkıp sistemi yıkardı sonunda.
Tam olarak o. Ama şimdi konuşmacının tespitine göre tamamen teslimiyeti normalleştiren o karamsar senaryolar var sadece.
Ya gerçekten de herkes büyük sistemleri baştan kurmayı falan hayal edemeyecek kadar yorgun düşmüş.
Evet, ve Özkan'ın final tespiti de tam buraya odaklanıyor zaten. Bu karanlık tabloya sürüklenmemizin asıl nedeninin bizim büyük hayaller kurmayı bırakmamız olduğunu söylüyor.
Çok doğru bir tespit bence bu.
Yani konuşmacıya göre bu krizden çıkışın tek yolu toplumu başka bir dünyanın mümkün olduğuna ikna etmek. Yeniden büyük hayaller kurmak zorundayız.
O zaman her şeyi toparlarsak asıl mesele o hayal kurma cesaretini yeniden bulmakta bitiyor. Şimdi direkt sana sormak istiyorum. Büyük sistemleri baştan kurma hayaline geri dönmek için kendi hayatında çoktan normalleşmiş olan hangi saçmalığı reddederek işe başlarsın? Bunun üzerine düşünmeye değer.